Saatlerimiz 11.59'u gösteriyor. Akdeniz'den Toroslara programımızı dolu dolu devam ediyoruz. Her gün olduğu gibi yine çok önemli, çok özel konuklarımız var stüdyomuzda sevgili dinleyicilerimiz. Bölgemizden dünyaya bakışı gerçekleştiriyoruz her cuma. Çağ Üniversitesi'nden Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü, Doçent Doktor Sayın Murat Koç. Hoş geldiniz.
Çok teşekkür ediyorum Emin Hanım.
Aynı zamanda Çağ Üniversitesi Güney Güvenlik Okulu Danışma Kurulu Başkanı Sayın Cengiz Fırat Birgin. Siz de hoş geldiniz. Efendim.
Hoş buldum efendim. İyi yayınlar dilerim.
Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir yayın olacak yine. Evet. Yine aslında gündemi yakalamaya çalışacağız. Sizin değerli fikirlerinizden ve değerlendirmelerinizden dinleyicilerimize ulaştırmaya çalışacağız. Gündemi yakalamaya çalışacağız. Bölgemizden dünyaya bakışta bu hafta yine dediğimiz gibi aslında gündeme damgasını vuran olayları takip etmeye çalışıyoruz. Ve hemen Libya'daki ateşkes çağrısı diye konuklarımızla paylaşmıştık sabah saatlerimizde ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler diye de hemen ucuna eklemiştik. Sevgili dinleyicilerimiz, Sayın Murat Koç'a hemen sözü bırakmak istiyorum ve buyurunuz efendim.
Evet. Emine Hanım, öncelikle yavru ağzı size çok yakışmış.
Teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz.
Sağ olun. Bunu topluca şey yaptık. Efendim, şöyle ki şimdi Mersin'deyiz. Tam bu olayın aslında merkezindeyiz.
Evet.
Niye? Bizi çok ilgilendiriyor. Akdeniz'deki tüm gelişmeler, hem Çanak'taki, yani Levant'a yakın, böyle Lübnan, Filistin, Suriye'ye yakın, hem de hemen karşı kıyılardaki gelişmelerin tamamı Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri, hatta Kanuni döneminden beri, çok netleştirelim, bizim hep ilgi alanımız içerisinde olmuş bu eski deniz. Bu eski denizdeki etkileşimlerin tamamı bizi her yönden etkilemiş. Çok yönlü olarak etkilemiş, çerçevemizi çizmiş, ekonomik, sosyal, kültürel etkileşimlerimizin de ana çerçevesini oluşturmuş her zaman bu deniz. Bu deniz bize hep bereket getirmiş.
Evet.
Aslında hep barış denizi olmaya çalışmış. Fakat son 100 yılda özellikle bu barış fonksiyonunun yerini enerji kaynaklarının yavaş yavaş bulunmasıyla birlikte yerini mücadele alanı olarak tanımlamaya bırakmış. Şu anda evet. Bir mücadele alanının içerisindeyiz. Gelecek yüzyılımızı enerji noktasından, bu bölgedeki etkileşim, ticaret, sosyo-kültürel etkileşimler noktasından garanti altına almaya çalışıyoruz. Aslında olayın özeti bu. Türkiye bununla ilgili mücadeleler içerisinde. Bugün Suriye'de varlık buluyoruz. Bugün efendim komşularımızla ilişkiler geliştiriyoruz. Bu komşularımızdan bir tanesi de tarihi, sosyal, kültürel etkileşimler içerisinde olduğumuz Libya.
Evet.
Ve onlarla biliyorsunuz Münhasır Ekonomik Bölge ile ilgili bir anlaşma. Onun öncesinde ve sonrasında da imzalanmış güvenlik anlaşmalarıyla beraber aslında Libya ile böyle çok yönlü bir ilişki içerisine girdik. Ve Putin ve Sayın Erdoğan bir araya geldiklerinde bir çağrı yaptılar. Dediler ki bu atılan adımlar aslında tam yerine otursun. Böyle daha güzel efendim bir gelecek içinde zemin oluşturulsun düşüncesinden bahisle ülkedeki çatışmanın durdurulması arzu edildi. Ve bir teklifte bulunduk. Her iki taraf Rusya ile birlikte. Bu teklifin arka planında çatışmanın durdurulması konusu vardı. Ateşkesin ilanı söz konusuydu.
Evet.
Ve bununla ilgili olarak taraflar Moskova'ya çağrıldı. Tam bu böyle çalışma devam ediyor ve belli bir rayına oturmuş olarak taraflardan beklenen olumlu sinyaller alınıyor idi iki. Buradan ilerlediğimiz iki safha sonrasında Hafter'in 2-3 saat sonrasında masadan aslında barış değil de askeri bir çözüm çerçevesinde uzaklaştığını gördük. Şimdi Emine Hanım, burada uzaklaşan Hafter değil. Aslında taraflardan birisi. Ya daha doğrusu taraflar uzaklaştı. Bugün Hafter'in arkasında yer alan çok gözüken, biliyorsunuz bu Libya'yı uzunca bir süre sömürge olarak kullanan Avrupa ülkeleri, ondan istifade edenler ve hemen arka planında bununla beraber hareket eden Amerika Birleşik Devletleri. Mevcut dengeden rahatsız olanların aslında masadan kaçtığı bir dönem. Hafter çünkü bir isim sadece. İşte Rus şeyiyle yetişmiş, askeri eğitimiyle yetişmiş, uzunca bir süre Amerika Birleşik Devletleri'nde kalmış bir figürdü. Masadan kaçan buydu. Bugün itibariyle aslında masada dengeye gelemeyen belli bazı, yani bugün itibariyle ABD ve Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde masada aslında kalması arzu edilmeyen bir figür masadan kaçtı. Ve bugün gelmiş olduğumuz noktada Türkiye'nin kazanımlarını da farklı bir noktaya itebilecek mahiyette bir girişimler dizisiyle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Bakın İSMET'le ilgili biliyorsunuz yeniden bir süreci canlandırıyorlar. Yine özellikle gaz konsorsiyumu, Doğu Akdeniz gaz konsorsiyumu ile ilgili olarak yapıyı tekrar masaya getirip kurumsallaştırmaya çalışıyorlar. Ve bununla ilgili Kıbrıs'ı biliyorsunuz askıya aldılar, artık bekletiyorlar, çözümsüzlüğe doğru itiyorlar. Bununla beraber Lübnan'ı şekillendirmeye çalışıyorlar. Bununla beraber efendim Filistin'le ilgili belli bazı kazanımlar elde etmek üzere kapıdalar. Gördüğümüz gibi aslında konu sadece Libya'da değil. Libya ile beraber etkileşimli sahada güç kazanabilme ve dengeye gelebilme mücadelesi. Bakınız bu ay sonunda, ayın 19'unda daha doğrusu Berlin'de bu konuyla ilgili bir toplantı yapılacak. Liderler düzeyinde toplantı yapılacak. Buraya çağrıldı liderler ve aslında dananın kuyruğunun kopmaya başlayacağı bir sürece doğru da girilmeye başlandı. Tüm söylediklerimden aslında yorumlamamız gereken bu çanağın ve Akdeniz, Doğu Akdeniz başta olmak üzere bu etkileşim alanının bir bütün olarak değerlendirilmesi. Türkiye atmış olduğu adımlarla aslında bu bütünün parçalarını tamamlamaya gayret ediyor.
Evet.
Şimdi tabii
bu çabalar umarız birlik, beraberlik evet. ve nasıl diyelim gerçekten güzellikleri getirsin. Çabaların evet. sonucu nihayetlenir.
Arzu ediyoruz.
Evet, bunu arzu
Temennimiz
ediyoruz.
Bu. Buradan da hep o mesajı veriyoruz. Sizin de sıklıkla üstünde durduğunuz gibi hep bu barış mesajını veriyoruz. Ancak her şey barış fikriyle değil, barış adımlarıyla aslında yürümesi evet. gerekirken bu adımların çok fazla yürütülmediğini de görüyoruz. Bakın bunun şimdi Cengiz değinecek. Evet. Burada Hafter gibi bir siyasi aktör var.
Evet.
Şimdi bu siyasi aktör acaba nedir? Gerçekten arka planda neler var? Bu detaya baktığımızda böyle deştiğimizde aslında çok daha farklı diplomatik, siyasi belli bazı gerçeklerle karşı karşıya kalıyoruz. Herhalde şimdi Cengiz bize bu konuda evet. bir çerçeve çizecek.
Şimdi efendim öncelikle hocamın tamamlar mahiyeti bir giriş yapayım.
Evet.
Bu liderler zirvesine Berlin'de düzenlenecek Libya konulu liderler zirvesine Yunanistan dahil edilmedi. Ama Yunanistan kendine sürekli bir denklemde yer bulma çabası içerisinde bugün apar topar bir şekilde General Hafter'i Atina'ya davet ettiler. Şu an orada görüşme halindeler. Bizim buradan anladığımız Libya bir şekilde legal veya illegal olarak kendini Libya denklemine dahil etmenin peşinde. Şimdi burada ben öncelikle son günlerde...
Bu çok önemli.
Evet, tabii.
Cengiz'ciğim şey yaptım. Bütün bu coğrafyada o delege edilen Birleşik Arap Emirlikleri gibi delege edilen unsurlar hepsi masada, Yunanistan dışarıda bırakıldı. Yunanistan'ın kaderi bu. Yunanistan hep maşa oldukça, hep böyle küçüldükçe kendisini siyasi anlamla anlamlandırabilecek hiçbir platformda da yer bulamamıştı. Tarih de bunu gösteriyor. Bundan da henüz ders almadıklarını da görüyoruz. Kusura bakma Cengiz.
Evet, evet hocam. Şimdi kimdir bu Hafter? Yani son zamanlarda adını sıkça duyarız ama kendisi kimdir? Hocamın bahsettiği gibi çok net bir siyasi figürdür. 1977-78'de Sovyetler Birliği'nde askeri eğitim almış ve Çat'ta esir düşmesine mütakiben 20 yıl kadar ABD'de CIA'nin genel merkezine çok yakın bir şekilde konuşlandırmış evinde CIA'nin Libya ile ilgili her türlü planına hizmet etmiş çok taraflı bir figürdür. Herkesin bir şeyler bulabileceği, herkesin belli bir alanda belli bir ölçüde kullanabileceği net bir askeri politik figür olarak Hafter bugün Libya'da Trablus hükümetine karşı açtığı savaşla darbe girişimiyle Libya'yı şekillendirme ve Libya'nın geleceğine şerh koyma peşindedir. Ama aslında arkasında kim var? Hocam Amerika Birleşik Devletleri dedi, çok doğrudur. Ama Amerika Birleşik Devletleri Hafter'i direkt olarak değil de doğrudan bölgede delege ettiği devletler vasıtasıyla gerek askeri, gerek politik, gerekse ekonomik olarak sınırsız bir destekle arkasına durmaktadır. Şimdi kimdir bu delege devletler ve ne tür destek verirler? Buna odaklanalım. Şimdi öncelikle bölgede Hafter başarısız darbe girişiminin ilk dönemlerinden olmak üzere çok yoğun bir savaş uçağı kullanımı gösterdi ve bu dönemde savaş uçakları bakım sürecinde olduğu için Hafter havada yeterli ekipmana sahip olmayan bir güç olarak sahadaydı. Bu desteği ABD'nin bölgedeki en temel delegelerinden olan Birleşik Arap Emirlikleri tamamladı. Şu an Libya'daki hava operasyonlarının temeli Birleşik Arap Emirlikleri subayları tarafından Çin yapımı Wing Lung tipi insansız hava araçlarıyla gözetmektir. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri Libya'da Hafter'in gökteki gözü konumundadır.
Her tarafta Birleşik Arap Emirlikleri'ni görmemiz mümkün bu evet. dönemde. Irak'ta varlar, Suriye'de varlar, İran olaylarında görüyoruz, Körfez'de varlar, Yemen'de varlar ve Akdeniz'de varlar. Bunu da altını çizelim.
Evet. Yani bizzat Bingazi'nin doğusundaki El Mecir bölgesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin konuşlandığı subaylarının bizzat hava operasyonlarını gerçekleştirdiği bir üs var. Bunu önce altını çizelim. Sonra geldik bölgedeki bir diğer delege Mısır. Mısır Hafter'e verdiği destek bir askeri lojistik destek, iki omuzdan havaya atılan yani karadan havaya güdümlü füzeler, füze sistemleri. 3 son zamanlarda hocam kendi envanterlerinde pek kullanmadıkları Rus yapımı T-62 tankları. Evet. Bunu da Hafter'e kara gücünü desteklemek anlamında kullanıyorlar. Mısır'la beraber hareket eden bir Avrupa ülkesi var ki o da Fransa. Fransa'nın da bölgede ciddi bir askeri lojistik desteği verdiğini biliyoruz. Geçenlerde Hafter ordularına, Hafter depolarına yapılan baskında hocam Amerikan menşeli ancak Fransız envanterine kayıtlı Javelin füzeleri bulundu ki bunlar da omuzdan havaya atılan füzelerdir.
Evet. Peki bir bu silah pazarı da işliyor bu arada. Yani bunlar oluyor fakat bu arada silahlar tanıtılıyor, dünya bu bütün olayları izliyor. Bir ekonomik hareketliliğin aslında pazarını da bu esnada görüyoruz. Yani sadece olay sahada güç kazanmak değil, aynı zamanda para da kazanmak, kendilerini tanıtmak. Yani böyle çok boyutlu bir lobinin bir parçasının efendim çabalarıyla karşı evet. karşıyayız.
Peki savaş maliyetli bir iştir. Bu işin para kaynağı nereden geliyor? Bu işin para kaynağı Amerika'da.
Silah dahil her türlü destek.
Tabii ki. Milis. Burada Hafter'in kara ordusunda gönüllü asker yok. Hepsi paralı milisler. Birazdan onları da değineceğim. Bu işin mali kaynağı Amerika'nın da bölgedeki bankası olan Suudi Arabistan. Net bir şekilde. Yani kaldı ki Trump da parayla Amerikan askerlerini Suudi Arabistan'a satmaktan bahsetmişken. Evet. Bu işin mali desteği Suudi Arabistan'dan
geliyor. Tüm oklar orayı gösteriyor.
Evet, tabii. Şu anda işaret onu gösteriyor. Evet. Çünkü Donald Trump bu işle ilgili para harcamayacağını da söyledi. Mutlaka birilerini bu konuyla ilgili aracı olarak kullanacak. Aracılar da bir şekilde ayarlandı ve ortaya sürüldü.
Denklemin en kilit oyuncusu Rusya. Budur da Rusya'ya özel bir önem vermek lazım. Rusya direkt olarak resmi olarak ordusuyla bölgede bulunmuyor ama Birleşmiş Milletler hukukuna da aykırı olarak paralı askerlik şirketi Wagner isimli paralı askerlik şirketiyle Rusya bölgede eski ordu mensuplarından, eski özel kuvvetler mensuplarından kurulu bir birlikle Hafter'e bir kilit askeri teçhizat, taktiksel ekipmanlar desteği, iki stratejik destek. Nedir bu stratejik destek? Rus komutanlar bölgede Hafter'in hangi gücünün hangi oranda nereye yerleşeceğini belirlemiş durumda. Hı hı. Kaldı ki Rusya'nın en büyük desteği hocam gece operasyonlarında kullanılmak üzere gece görüş desteği, evet. uzak görüş desteği, askerlere yakın eğitimsel destek. Bunların tamamı Rusya'nın paralı askeri şirketi Wagner tarafından sağlanmakta. Peki şimdi gelelim Hafter'in kara ordusuna. Bunlar tamamen paralı milislerden oluşan kara ordusu. Birincisi Libya'daki aşiret sisteminden hareketle Hafter kendi yanına çekebildiği aşiretlerden paralı milis güçleri oluşturmuş durumda. İkincisi,
bu arada aşiret yapısını hemen bir ekleme yapalım. 64 tane şu anda tanımlanmış aşiret var. Bu 64 aşiretten 14'ü siyasi anlamda kendilerini konumlandırmaya çalışıyorlar. Bu bir ülke aşiretler ülkesi. Güneyde, kuzeyde, ortada ve batı ve doğudaki aşiretlerin aslında etkileşimleriyle güncelliği, efendim güvenlik tanımlamaları şekilleniyor. Birileri güç kazanıyor da kaybediyor. Rusya bunu okumuş durumda. Wagner bunların önemli bir bölümüyle de etkileşim halinde. Hem bu sivil askeri işbirliği hem de paramiliter güçlerin desteklenmesi noktasında.
Evet.
Şimdi kara gücünün önemli safhasını dediğimiz gibi Libyalı aşiretlerde methani selefileri saklamak kapsamakta. İkinci omurga Sudan'dan parayla getirtilen Cancavit milisleri. Bakın burası çok önemli. Cancavit milisleri Afrika kıtasının hemen her bölgesinde iç savaşlarda parayla rol alan, iç savaşlar üzerine çok deneyimli olan milis gücü anlamına gelir ve bunlar parayla Libya'ya kaydırılmış. Burada özellikle kendilerine verilen kilit kara gücü konumunu bu rolü iyi oynamaktadırlar. Son olarak Çad'dan getirtilen Çad iç savaşından da tecrübeli olan silahlı milis grupları ve bir de Kaddafi'nin oluşturduğu halk komiteleri isimli paramiliter güçler. Evet. Bunlar General Hafter'in kara gücünün ana iskelet yapısı.
Yani karşımızda sadece bir siyasi figür değil, aynı zamanda yapılandırılmış bir askeri gücün başındaki efendim yönetsel bir organ var. Yani bunu aslında şeyi çok benzetebiliriz. Yani hani biz bir zamanlar bu mikrofonlardan da çok söylemiştik. Hani terörün ihale edildiği kesimler gibi şu anda bölgedeki bu krizi yönetebilecek şekilde yapılandırılmış bir efendim bütünlük var Libya'da. Evet. Yani sadece yapının şekillendirilmesi değil, aynı zamanda bu etkileşimi uzunca bir sürede sürdürebilmek için sahada konuşlandırılmış bir dizi güç var.
Yani İşin özüyle şöyle kendimizi bir adım geriye çekip şöyle genel bir tabloya baktığımızda...
Evet, genel şöyle bakınca aslında sizin de söylediğiniz gibi en başından Rusya rejiminin çok ciddi anlamda bir etkisi var deniliyor.
Yani Rusya'nın bir de şöyle bir etkisi var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Hafter'e diplomatik destek veriyor. Hı hı. Yani burada verilen askeri desteğin yanında bir de diplomatik bir destek var. Kaldı ki Hafter son zamanlarda pek çok ülkeye gidip kendi siyasi meşruiyetini de arttırma çabasında. Ve buna da Rusya ön ayak oluyor. Ama şöyle bir genel çerçeveye baktığımızda ABD tarafından Rusya harici düşündüğümüzde ABD tarafından delege edilen devletler kendilerine biçilmiş olan rolleri çok kusursuz bir şekilde oynamaya çalışmakta. İşte mali desteği kimin vereceği, askeri desteği kimin vereceği, lojistik desteği kimin vereceği, hava gücünü kimin oluşturacağı çok önceden belirlenmiş. Herkes kendine biçilmiş olan kaftanı üzerine giymiş. Bölgede herkes kendi bir ucundan tuttuğu ülkeyi bir o yana bir bu yana çekiştiriyor. Bu noktada tabii ki karşı tarafta ulusal mutabakat hükümetinde Libya'nın meşru rejiminin, Trablus hükümetinin, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, NATO tarafından tanınan rejimin de bir desteğe ihtiyacı var. Onlar da bizden bu desteği güvenlik anlamında talep ettiler. Biz de bölgedeki hem sosyo-kültürel bağlarımız, hem Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımız, hem ekonomik çıkarlarımız anlamında biz de bu desteğe cevap vermek durumunda kaldık.
Şimdi Emine Hanım, burada bir şey hemen çerçevesini çizmemiz lazım.
Evet, son 5 dakikaya girdik. Hemen zaman ayarlaması da önemli çünkü.
Çok önemli. Zaman her şey demek. Çok dikkatli harcamamız lazım. Dikkatli söylememiz lazım. Birleşmiş Milletler nezdinde bir çözümü bugün itibariyle çok kutuplu dünya düzeninde ve Birleşmiş Milletler'in almış olduğu şekil noktasında beklentisel olarak masaya koymak bence çok rasyonel değil. Bu birincisi. İkincisi, aynı şey NATO için de geçerli.
Evet.
Şimdi NATO M yapın diyorlar mesela Middle East'te. NATO M olsun diyorlar. NATO Orta Doğu'ya da müdahale etsin. Bunlar şu anda çok kutuplu dünya düzeninde etkisizleşmiş yapılar. Şu dakika itibariyle herkes kendi göbeğini kesmek durumunda. Ve bu bağlamda bölgesel ittifak politikalarının masada çok sağlam duruyor olması lazım. Ancak noktalı virgül. Şimdi uzunca bir süre Amerika Birleşik Devletleri ile bölgede biliyorsunuz bazı etkileşimler içerisine girdik. Yaklaşık 50 yıla yaklaşan bir süre zarfında aktif. Ve uzunca bir süre sonunda geldiğimiz noktayı gördük. Bugün itibariyle partner ve ittifak ilişkisi içerisinde bulunduğumuz yapı da Rusya. Şimdi Rusya ile ilgili biliyorsunuz Ukrayna enerji politikası, Karadeniz, Kafkaslar, İran, efendim Suriye, Irak ve bizatihi Akdeniz olmak üzere pek çok alanda etkileşim halindeyiz. Kaldı ki Şangay İşbirliği Örgütü'nün de uzantısı itibariyle etkileşim halindeyiz. Çok önemli altı çizilmesi gereken konu bu önümüzdeki sürecin Emine Hanım.
Evet.
Çok dikkatli bir şekilde yürütülmesi. Yoksa Rusya alanda her şeyi domine etmeye hazır. Bu birincisi. Hı-hı. İlişkisel anlamda. Her şeyi kontrolü altına almaya hazır.
Evet.
Onun için ki Türkiye'nin kendi geliştirmiş olduğu politikasının, milli politikasının evet ittifak sistemi içerisinde yer alması fakat bizatihi tanımlanır. Güçlü, elleri efendim uygun yerlere uzanan, ayakları doğru coğrafyalara basan bir politika geliştirerek bunu sürdürülebilir kılmasının yegane yolu kendi milli gücünden kaynaklanıyor. Evet, bugün ittifak sisteminde Rusya dostumuz. Hı-hı. Efendim ilişki içerisinde oluruz ve ilişkilerimiz.
Görüntüde mi öyle soruları da?
Onun için ki her duruma hazırlıklı olmalıyız. Çünkü bu coğrafyada biliyorsunuz Emine Hanım çok şey yaşadık. Çok şey konuştuk mikrofonlardan geçtiğimiz yıllarda. O kadar çok değişik şeyler oluyor ve etkileşimler oluyor ki. Onun için ki bugün gelmiş olduğumuz noktada Türkiye milliye gücüne dayanarak bunları yapıyor ve atmaya da devam ediyor. Onun için ki ittifak sistemi içerisinde yer alan tüm unsurlara bakmak lazım. İran'a özellikle dikkat etmek lazım. Çok önemli değişiklikler bekliyoruz dönem içerisinde. Irak'ta da, Suriye'de de. Onun için ki bu ittifak sistemini Akdeniz'den bağımsız da düşünmemek lazım gelir diye düşünüyoruz.
Evet, ben de süremizin artık sonuna doğru geldik. Böyle bir iki dakikalık her birimize zaman ancak ayırabiliyoruz.
Yani buyurunuz. Efendim, durum net, uluslararası ilişkiler disiplini kaygan bir zemin üzerine kuruludur ve asla güç boşluğu kabul etmez. Orta Doğu'daki ağırlığını Asya'ya kaydırmak isteyen Amerika'da bu güç boşluğunun Rusya'ya çok faydalar sağlayacağını bildiği için bölgede fiilen bizzat var olma durumunu azaltsa da delegeleri vasıtasıyla artında bölgedeki etkinliğini ve etki alanını artırma peşindedir. Buna karşılık Rusya'da daha aktif politikalar güderek özellikle Putin sonrası dönemde bölgeyi domine etme çabaları içerisindedir. Bizim burada takınacağımız tutum, üstleneceğimiz pozisyon, alacağımız şekil itibariyle Türkiye bu coğrafyada gerçekleşecek, bu coğrafyada planlanan bütün politikaların temelinde var olma çabası içerisindedir ki var olmak zorundadır.
Zorundadır.
Türkiye'siz hiçbir plan Orta Doğu'da başarısız olamaz.
Bu evet.
Evet. Bir. Ben hemen buradan tamamlayayım. Evet. Bana ayrılan son bu bölüm içerisindeki. Şimdi güç boşluğu politikası net ortada. Eğer bir 100 yıl içerisinde olan, biliyorsunuz ABD güç boşlukları yaratıp bu alanlarda çatışma alanları yaratıp askerini konuşlandırıp ardından nüfuz etti ekonomik anlamda bu bölgelere. Şu anda dünyadaki bu bölgelerin tarzı bu. Eğer buranın da böyle olmasını istemiyorsak, biraz önce söylediğim ittifak politikasını, o sadabat ruhu, bölgesel efendim etkileşimler, pozitif efendim yönelimler, bölgenin derinliğine doğru uzanan sosyo-kültürel ekonomik etkileşimlerin çok kalıcı hale getirilmesiyle ilgili adımlar atmak zorundayız. Burada hard power, yani gücümüz, sert gücümüz bizim çok önemli bir yanımız. Son yıllarda çok gelişti milli savunma sanayi ile beraber. Bunu büyütüp aynı zamanda ilişkilerimizi dünyanın konjonktürel yapısı, ticaret savaşlarından tutun da bir kuşak bir yol projesinin etkileşim alanlarına kadar olan tüm süreç içerisinde dikkatle gözetmemiz ve her çıkan fırsatı da kendi menfaatlerimiz doğrultusunda şekillendirmemizi sağlayacak adımlar atmamız gerektiğinin de altını çizmek istiyoruz Emine Hanım.
Evet, aslında Hafter Libya'da ateşkes antlaşmasını neden imzalamadı? Bunun altında yatan sebepleri fikir yürütmeye çalıştı. Konuğumuz Çağ Üniversitesi Güney Güvenlik Okulu Danışma Kurulu Başkanı Cengiz Fırat Birgün. Çok teşekkür ediyoruz. Eğer bir hatam varsa Birgün müydü soy isim?
Birgin efendim.
Birgin. Her seferinde bunda hata yapıyorum Cengiz, lütfen affet beni. Ve sevgili dinleyicilerimiz, bölgemizdeki dünyaya bakışta bu haftada Libya'daki ateşkes çağrısı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de genel bir değerlendirme sayesinde kısacık özetlemeye çalıştık. Süremiz el verdiğince elbette ki Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Doçent Doktor Sayın Murat Koç, size de çok teşekkür ediyoruz.
Ben de teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize, yayın ekibimize, tüm yapımcı arkadaşlarımıza, herkese selamlarımızı gönderiyorum.